Ayrım 52. Gora, Rabindranath Tagore. Sayfa 486. Sucharita bir şey söylemeyince, "Bu nedenlerin önemli olmadığını sana daha önce söylemiştim," diye konuşmasına devam etti Paresh Babu. "Bunlar yalnızca başkalarının bize dayattığı şeyler. Bu engelleri aşmak çok kolay. Ama bundan başka çok daha önemli bir neden var. Hindu toplumuna girmek mümkün değildir. Bu toplum herkes için değildir. Bu topluma yalnızca kaderlerinde Hindu olarak doğmak yazılı olanlar girebilir." "Ama bütün toplumlar böyle," diye araya girdi Sucharita. "Hayır, bunun gibi başka bir toplum yok," diye karşılık verdi Paresh Babu. "Müslüman toplumunun kapısı herkese açıktır. Hristiyan toplumu herkesi kucaklar. Hristiyanlığın farklı dallarında bile durum aynıdır. İngiliz olmak istesem bu hiç de zor değil. İngiltere'de yeteri kadar yaşar ve geleneklerini benimsersem İngiliz toplumuna rahatlıkla kabul edilirim. Hristiyan olmama bile gerek yok. Bir labirente girmek oldukça kolaydır ama labirentten dışarı çıkmak o kadar kolay değildir. Bir Hindu içinse durum tam tersi. Hindu toplumuna bütün giriş yolları kapalı ama çıkmak için binlerce yol var. Ama yine de baba, Hindu toplumu hiç kayıp vermeden yüzyıllarca ayakta kalabildi. Bir toplumun ne zaman kendinden bir şey yitirdiğini anlamak zaman ister. Eski zamanlarda Hindu toplumunun arka kapıları açıktı ve ari olmayan bir ulusun Hindu olabilmesi bu ülke için gurur kaynağıydı. Müslümanların zamanında bile Hindu prensleri ve toprak sahiplerinin etkisi her yerde hissedilebiliyordu. Bu nedenle Hindu toplumundan çıkmak isteyenler birçok engel ve ceza ile karşılaşıyordu. Şimdi İngilizler yasalarıyla herkesi koruyor, bu yüzden toplumlarını terk etmek isteyenleri cezalandırmak bu kadar kolay değil. Bu yüzden Hindistan'daki Hindu nüfusu azalıyor ama Müslümanların sayısı gittikçe artıyor. Her şey böyle devam ederse Müslümanların sayısı iyice artacak ve bu ülkeye Hindistan demek artık doğru olmayacak. Ama baba, hepimizin bunun olmasını engellemeye çalışması gerekmiyor mu? Hinduları terk ederek daha fazla zarara neden olmuyor muyuz? Şimdi bütün gücümüzle Hinduizme sıkı sıkıya tutunmalıyız. Bir insanı yalnızca ona bağlı olarak hayatta tutabilir miyiz, diye sordu Paresh Babu, Sucharita'nın sırtını şefkatle okşarken. Hindu toplumu insanlarına hakaret ediyor ve onları terk ediyor. Bu nedenle artık kendimize saygımız kalmadı. Bugünlerde bir perdenin arkasına geçip kendimizi korumamız mümkün değil. Toplumumuz artık herkese açık. İsteyen herkes toplumumuzu işgal edilebilir. Kanunlar ve kutsal yazılarla duvarlar inşa ederek herkesle bağımızı koparmamız artık imkansız. Hindu toplumu bütün gücünü bir an önce toplamazsa dış dünyayla olan bu bağımız onun sonu olacak. "Bunu bir türlü anlayamıyorum," dedi Sucharita. "Bu doğruysa, herkes toplumumuzu terk ediyorsa en azından ben onu yalnız bırakmamalıyım. Çünkü biz bu talihsiz zamanlarda doğduk. Toplumumuzun yanında ilk önce biz durmalıyız." "Yavrum, fikirlerine ters düşen bir şey söylemeyeceğim. Huzura kavuşmak için ibadet yap. Her şeyi aklındaki iyi düşüncesiyle yargılamaya çalış. Bunları yaparsan her şeyi daha kolay anlayacaksın. Herkesten yüce olan onu ülkenle ya da herhangi bir kişiyle bir tutma. Çünkü bunun sonucu ne senin ne de ülken için iyi olur. Bu düşünceyi aklımdan hiç çıkarmıyorum ve kendimi bütün benliğimle ona adıyorum. Böylelikle ülkemle ve insanlarıyla ilişkilerimde her zaman doğru olanı yapabilirim." Paresh Babu'nun sözleri bir hizmetçinin mektup getirmesiyle kesildi. "Kızım, gözlüklerim yanımda değil. Havada iyice karardı. Mektubu bana okur musun?" Sucharita mektubu babasından alıp yüksek sesle okudu. Mektup Brahmo Samaj heyetinden geliyordu. Altında cemaatin önemli üyelerinin imzası vardı. Kızlarından birinin Brahmo adetlerine göre evlendirilmesine göz yumduğu ve düğün töreninde bulunmaya da hazırlandığı için Brahmo Samaj Paresh Babu'yu yönetim kurulundan çıkarmıştı. Kendisini savunmak istiyorsa Paresh Babu'nun pazar gününden önce heyetin elinde olacak şekilde bir mektup yazması gerekiyordu. Pazar günü de oylama yapılarak son karar açıklanacaktı. Pareş Babu mektubu alıp cebine koydu. Sucharita babasının elini tuttu, beraber bahçede yürümeye başladılar. Bir süre sonra hava iyice karardı. Sokakta bir lamba yanıyordu. Baba, meditasyonunuzun zamanı geldi dedi Sucharita yumuşak bir sesle. Bugün ibadetinizde size eşlik edeceğim. Sonra da babasını dua odasına götürdü, yere bir kilim serilmiş, bir de mum yakılmıştı. Bu akşam Pareş Babu'nun meditasyonu her zamankinden uzun sürmüştü. Kısa bir duadan sonra ayağa kalktı. Odadan çıktıktan sonra Lolita ve Binoy'un sessizce dışarıda oturduğunu gördü. Onu gördükleri gibi ikisi de ayağa kalkıp önünde eğilerek onun ayaklarına dokundular. Pareş Babu ellerini ikisinin de başına koyarak onlar için dua etti. Sonra da Sucharita'ya dönüp şöyle dedi. Sucharita, bu akşam işlerimi bitireyim, yarın sana uğrarım. Bu sırada Sucharita karanlıkta verandada durmuş, sessizce ağlıyordu. Bir süre Lolita ve Binoy da bir şey söyleyemediler. Sucharita gitmek üzereyken Binoy önüne geçti. Didi, sizin de dualarınızı almak istiyoruz dedi. Bunları söyledikten sonra önünde eğilip ayaklarına dokundu. Sucharita yanıtını o kadar boğuk bir sesle vermişti ki ne söylediğini yalnızca Tanrı duymuştu. O sırada Pareş Babu, Brahmo Samaj heyetine yanıt yazmak için odasına gitmişti. Mektubuna şöyle yazmıştı. Lolita'nın düğün işlerini benim halletmem gerekiyor. Eğer bu yüzden beni cemaatten çıkaracaksanız size karşı çıkacak değilim. Şu anda Tanrı'ya tek bir şey için dua ediyorum. Dünyadaki her toplum beni dışladığında bana ayaklarının dibinde bir sığınak bağışlasın. Sucharita Pareş Babu'nun söylediklerini Gora'ya anlatmak için can atıyordu. Gora, Sucharita'dan bütün dikkatini ve sevgisini vermesini istediği Hindistan'ın yıkımın eşiğinde olduğunu ve şimdiden büyük kayıplar verdiğini söylememiş miydi? Şimdiye kadar Hindistan, kendi kendini yaşatmayı bilmiş, halkı bu konuya önem vermemişti. Ama artık daha dikkatli olmanın zamanı gelmemiş miydi? O ana kadar yaptığımız gibi eski kurallara sığınıp evlerimizde oturacak mıydık? Benim de yapmam gereken bir şeyler var ama ne diye düşünüyordu Sucharita. Gora'nın gelip emirlerini vermesini, ne yapması gerektiğini söylemesini istiyordu. Gora kendisini bütün bu engellerden kurtarıp ait olduğu yere yerleştirdiğinde başaracakları, halkın attığı önemsiz iftiraları ve yaptığı suçlamaları gölgede bırakacaktı. Bunu yapabileceğini biliyordu. Ama neden Gora onu sınamıyor, kendisine yapılması neredeyse imkansız görevler vermiyordu? Partisinde kendisini Sucharita kadar Gora'ya adayabilecek başka kimse var mıydı? Böyle bir hevesin ve kendine adamanın gerekliliğinin farkında değil miydi? Sucharita'yı böyle hiçbir iş yapmadan, etrafı toplumun yarattığı baskıyla çevrilmiş bir halde bırakarak ülkesine zarar vermiyor muydu? Gora'nın kendisine saygı duymadığı düşüncesini kafasından attı. Beni bu şekilde terk edemez diyordu içinden. Sonunda utangaçlığını yenip bana geri dönmeli. Ne kadar yüce ve güçlü bir adam olursa olsun bana ihtiyacı var. Bunu kendisi de söylemişti. Şimdi bunu nasıl unutabilir? Satish koşarak Sucharita'nın yanına geldi. Didi dedi. Ne oldu Bay Geveze diye sordu Sucharita, kolunu kardeşinin boynuna dolayarak. Pazartesi günü Lolita Didi evleniyor. Ben de birkaç günlüğüne Binoy Babu'nun evinde kalacağım. Beni davet etti. Bunu teyzenle konuştun mu peki? Evet, teyzeme söyledim. Çok kızdı. Ama seninle konuşmamı, sen ne söylersen onu yapmamı söyledi. Didi gitmeme izin ver. Derslerinden geri kalmam. Her gün ders çalışırım. Binoy Babu da bana yardım edecek. Ama onca işlerin arasında bir de seninle mi uğraşacaklar? Hayır, hayır dedi diye bağırdı Satish. Söz veriyorum, onları hiç rahatsız etmem. Köpeğin Kude'yi de yanında götürecek misin diye sordu Sucharita. Evet, zaten Binoy Babu özellikle köpeğimi getirmemi söyledi. Kude'ye kırmızı bir kağıda yazılmış bir davetiye gönderdiler. Düğün günü yapılacak kahvaltıya ailesiyle birlikte davet edildiği yazıyor. Ailesi kimmiş? Tabii ki ben. Bir de mızıkamı da getirmemi söyledi. Ne olur mızıkamı ver abla, söz kırmam. Keşke kırsan. Bu kadar zamandır neden sana arkadaşım dediğini şimdi anladım. Düğününde mızıkanı kullanıp orkestra parasından kurtulacak. Demek ki bütün istediği buymuş. Hayır, hiç de bile diye bağırdı Satish incecik sesiyle. Binoy Babu beni sağdıcı yapacağını söyledi. Sağdıç ne dedi? Sadıç'ın düğün gününde oruç tutması gerekiyor diye açıkladı Sucharita. Ama Satish buna hiç inanmamıştı. Sucharita kardeşini yanına çekip şöyle dedi. Söyle bakalım Bay Geveze, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Satish'in yanıtı hazırdı. Öğretmeninin ne kadar bilgili ve sınırsız bir güce sahip olduğunu görünce büyüyünce öğretmen olmaya karar vermişti. O zaman yapacak çok iş var dedi Sucharita, Satish'in hayalini duyunca. Bütün bu işleri beraber yapalım mı? Ne dersin? Ülkemizi ileriye götürmek için beraber çalışmalıyız. Ama ülkemizi ileri götürmeye gerek var mı? Başka hangi ülke Hindistan kadar ileri? İleriye götürmemiz gereken aslında kendi hayatlarımız. Ne dediğimi anladın mı? Satish bir şey anlamadığını itiraf edecek biri değildi. Bu yüzden üstüne basa basa evet dedi. Ülkemizin ve ırkımızın ne kadar yüce olduğunu biliyor musun diye sözüne devam etti ablası. Sana bunu nasıl anlatabilirim? Hindistan muhteşem bir ülkedir. Tanrı ülkemizin diğer ülkelerden daha ileri olmasını istiyor. Binlerce insan Tanrı'nın bu isteğini yerine getirmek için Hindistan'a geliyor. Ülkemizde nice büyük adamlar doğmuş, nice büyük savaşlar yapılmış topraklarımızda, nice gerçekler vücut bulmuş Hindistan'ın bağrında, nice çileler çekilmiş. Din üzerinde nice çalışmalar yapılmış. Hayatın gizemi üzerine nice çözümler üretilmiş. İşte bu bizim Hindistan'ımız. Onun en yüce varlık olduğunu unutma küçük kardeşim. Sakın onu hor görme. Bugün sana söylediklerimin anlamını bir gün kavrayacaksın. Hatta bazılarını şimdiden anladığına eminim. Şunu sakın unutma. Sen büyük bir ülkede doğdun ve bütün yüreğinle onun için çalışmalısın. Peki sen ne yapacaksın dedi diye sordu Satish kısa bir sessizlikten sonra. Ben de üzerime düşeni yapacağım. Bana yardım edecek misin? Evet dedi Satish göğsünü kabartarak. Sucharita'nın içinde kopan fırtınaları anlatabileceği kimse yoktu evde. Bu yüzden duygularını bütün gücüyle küçük kardeşine açtı. Anlattıklarını anlamak Satish yaşındaki bir çocuk için zordu ama Sucharita için bu önemli değildi. Öğrendiklerini herkese anlatmaya can atıyordu. Genç, yaşlı, herkes elinden geldiği kadarıyla bunları anlayabilirdi. Aklından geçenlerin tamamını anlatmamak, gerçeği çarpıtmak olurdu. Satish hayallere dalmıştı. Büyüdüğümde ve çok param olduğunda diye başladı ama ablası sözünü kesti. Hayır, hayır, paradan söz etme. Paraya ihtiyacımız yok Bay Geveze. Yapacağımız işin parayla ilgisi yok. Önemli olan yaşamlarımızı bu işe adamak. O sırada Ananda Moy içeri girdi. Onu görünce Sucharita çok heyecanlandı. Ananda Moy'e saygılarını sundu. Arkasından Satish de ablasını taklit etmeye çalıştı ama pek de başarılı olamadı. Zaten insanların önünde eğilmeyi pek sevmezdi. Ananda Moy küçük Satish'i kendine çekti, başından öptü. Sonra da Sucharita'ya dönerek şöyle dedi. Sana bir şey danışmaya geldim yavrum. Çünkü bu konuyu danışabileceğim başka kimse yok. Binoy düğününün evimde yapılması gerektiğini söyledi ama ben kabul etmedim. Bu yüzden buraya çok uzak olmayan bir ev seçtim. Şimdi de oradan geliyorum. Paresh Babu ile konuşmanı ve onun da onayını almanı istiyorum. Babamın karşı geleceğini sanmıyorum dedi Sucharita. Bir de senin de düğüne gelmeni istiyorum. Düğün pazartesi günü yapılacak. Bu birkaç gün içinde her şeyi hazırlamak zorundayız. Pek zaman kalmadı. Hepsini ben kendi başıma halledebilirim ama yardım etmezseniz eminim Binoy çok incinir. Gelip sizden yardım isteyemedi. Aslında senden hiç söz etmedi. Düğüne gelmezsen Binoy ve Lolita çok üzülecek. Siz bu düğüne katılabilecek misiniz diye sordu Sucharita. Bu nasıl söz böyle? Ben bir yabancı mıyım ki böyle konuşuyorsun? Bu Binoy'un düğünü. Onun için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Ama düğünde onun tarafında olamayacağımı Binoy'a söyledim. Ben kız tarafından olacağım. Lolita'yı gelip benim evimden alacak. Ananda Moy, Lolita'nın durumuna çok üzülüyordu. Kendi annesi olmasına rağmen böyle bir zamanda annesi onu yalnız bırakmıştı. Ananda Moy bu yüzden annesinin yerine geçmiş, onun mahzun kalmaması için elinden geleni yapıyordu. Lolita'yı kendi elleriyle giydirecek, damadı karşılamak için bütün hazırlıkları yapacak ve davet ettikleri 2-3 kişi de gelirse onların sıcak bir şekilde ağırlanmasını sağlayacaktı. Lolita'nın düğünden sonra kendisini evinde hissetmesi için de evi elinden geldiğince kusursuz bir şekle sokmaya kararlıydı. Peki sonradan başınız derde girmesin diye sordu Sucharita. Girerse girsin, Ne olacak dedi Ananda Moi. Bu sırada Mohim'in itirazlarını da hatırlamıştı. Bir sorun çıksa bile hiç karşılık vermezsem bir süre sonra hepsi unutulur. Sucharita Gora'nın düğüne katılmayacağını biliyordu. Ananda Moi'nin de gitmesini engellemek için bir şey yapıp yapmadığını bilmek istiyordu. Ama Ananda Moi Gora'dan söz etmediği için bunu soramadı. Hari Mohini Ananda Moi'nin geldiğini duymuştu ama yanına gelmeden önce işleriyle epey oyalandı. Nasılsınız dedi. Ne zamandır görüşememiştik dedi Hari Mohini. Yeğeninizi çalmaya geldim dedi Ananda Moi. Hari Mohini'nin söylediklerine karşılık vermeden sonra da düğünle ilgili düşüncelerini anlattı. Hari Mohini duyduklarından hiç hoşlanmamıştı. Bir süre bir şey söylemedi. Ben bu işe karışamam dedi sonunda. Hayır kardeşim, sizden gelmenizi istemiyorum. Sucharita'yı da merak etmeyin. Ben hep yanında olacağım. Bu konuda size söyleyeceğim birkaç şey var dedi Hari Mohini. Radharani her zaman bir Hindu olduğunu söyler. Son zamanlarda bu yönde emin adımlarla ilerliyor. Ama Hindu cemaatine girmek istiyorsa adımlarına dikkat etmeli. Hakkında birçok şey söylenecektir ama ben bunları bir şekilde halledeceğim. Ama bundan sonra hareketlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. İnsanların ilk sorduğu şey bu yaşa kadar neden hala evlenmediği olacak. Bir yolunu bulup bu soruya yanıt vermekten kaçınabiliriz. Ona iyi bir koca bulamayacağımızdan değil ama tekrar eskisi gibi davranmaya başlarsa onu nasıl engelleyebiliriz? Söyleyin bana. Siz de Hindu ailesindensiniz. Beni anlıyorsunuz. Peki o halde nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsunuz? Bir kızınız olsa bu düğüne katılmasına izin verir misiniz? Onun düğününü de düşünmez misiniz? Ananda Moi'nin şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Hayretle Sucharita'ya baktı. Onun da yüzü kıpkırmızı olmuştu. Onu hiçbir şeye zorlamak istemem dedi Ananda Moi. Eğer bir itirazı varsa o zaman ben. O zaman bu söylediklerinizin ne anlamı var? Oğlunuz kızın aklını Hinduizm hakkındaki görüşleriyle dolduruyordu. Şimdi de siz bu saçma fikirlerinizle çıkıp geldiniz. Nereden çıktınız siz böyle? 52. ayrımın sonu. Sayfa 496.